Amerika'nın başkenti Washington DC'de dün gece elim bir uçak kazası yaşandı. Bu konuda son derece bilgili bir insan olarak, o havaalanından yüzlerce uçuş yapmış bir insan olarak size nelerin olmuş olabileceğini, nelerin saçmalık olduğunu, nelerin de aslında olmaması gerektiğini yavaş yavaş tane tane anlatmaya geldim bugün. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bugün sizlere ileteceğim kaza, yaklaşık 9 yıl boyunca uçtuğum bölgesel hava yolunda zaman zaman iniş kalkış yaptığım, zaman zaman da orada base'im olduğu Washington DC'deki DCA National Havaalanı'ndan geliyor. Ne yazık ki benim görevi yaptığım bölgesel bir hava yolu gibi olan başka bir bölgesel hava yolu, PSA Hava Yolları ve Amerikan Silahlı Kuvvetlerine ait bir tane Black Hawk helikopteriyle havada çarpıştı. Bu haberi bu sabaha karşı aldıktan sonra önce biraz araştırmasını yaptım. Arkasından da NTV'de canlı yayına katıldım. Olayın nasıl olabileceğini konusunda birazcık fikirlerimi sundum. Bir de coğrafyası, orası hakikaten hava sahası açısından da çok değişik bir coğrafya. O nedenle orası hakkında da insanları aydınlatmaya çalıştım. Bu kaza videosu henüz bir bu konuda yapılmış olan bir araştırma olmadan yapılan bir video. Dolayısıyla tamamen benim orasıyla ilgili bildiklerimi size anlatacağım. Neden olmuş olabileceği konusunda da bir takım yorumlar yapacağım. Ama dediğim gibi en sonunda bakacağımız olay kaza kırım raporları olacak. Şimdi isterseniz gelin bir takım videoları göstereyim ben size. Bu arada ben ve ekibim sabahtan beri çalışıyoruz. Şu an sabah 9 burada Amerika'da. Ben yaklaşık sabah 3'ten beri ayaktayım ve bu konuda çalışıyoruz. Sizlere bunu hem iyi bir şekilde anlatabilmek hem de aynı zamanda simülasyonla da bir uçağın içerisinden çekilmiş görüntülerle de onu simüle ederek de buradaki havaalanının nasıl işlediğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Burası Washington DC, başkent. Burada Amerikan Kongre binası var ve Amerikan Kongre binasının da hemen iz düşümünde şuraya geldiğinizde Washington National Airport'u görebilirsiniz. Şuraya geldiğinizde baktığınızda gördüğünüz gibi 3 tane pisti var bunun. Ana inişlerde kullanılan pist şurası. 1-1-9 pisti güney yönünde. Şurada ikinci uzun pisti var. 3-3 pisti ve en kısa pisti de şurada 0-3 pistidir. Şimdi burada son derece stratejik noktalar var. Şimdi şu bölge, şurada White House var, Beyaz Saray. Burada da Kongre binası var. P-51 diye adlandırılan Prohibited Area. Yani buradan uçulması yasak. Bunun üzerinden uçulması da yasak olduğu için de ve burada da pist 0-1 doğrultusunda olduğu için belli bir süre sonra kalkıştan yaklaşık 400 feet sonra, ki bu yaklaşık olarak bu nehrin ortasına geliyor, siz bu yöne doğru dönersiniz ve ondan sonra nehri takip ederek bir anlamda buradan uzaklaşırsınız kuzeye doğru olan inişlerde ve kalkışlarda. Kuzeye doğru olan kalkışlarda hemen kalkışın akabinde şurada da Pentagon'u görüyorsunuz. Pentagon var. Hakikaten de hemen kalkar kalkmaz Pentagon'u görmeniz mümkün. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum bir uçuş vardı ve yolcu olarak yapmış olduğum bu uçuşta özellikle de sol tarafta oturmak istedim ki kalkıştan sonra Pentagon'u çekeyim diye. Hani sanki bu videoyu çekeceğim belliymiş gibi, belki de öyle bir isteğim vardı. Göreceksiniz hemen ne kadar yakın olduğunu. Orasının da üzerinden uçmak yasak. Dolayısıyla şu nehri takip ederek kalkış yapıyorsunuz. İnerken de şöyle uçağın geliş yönünü bir gösterecek olursak eğer, onu da başka bir videoda göstereceğim. Şuradan geliyor uçak, daha sonra rüzgar altına iniyor, dönüyor. Yani havaalanından uzaklaşıyormuş gibi bir görüntüsü var. Daha sonra havaalanına doğru dönüş yapıyor. Ve şurada da göreceksiniz, alttan çıkıp üste gelecek. Şu şekilde sanki ana piste inecekmiş gibi devam ediyor. Şimdi burada yaptığınız şey aslında sizin yaptığınız olay bir görerek yaklaşma. Ne kadar görerek yaklaşırsanız da buranın bir ailesi var. Siz ailesi bağlıyorsunuz ve bu ailesi bağlamanız sayesinde de sağa sola kaçmaktan engelliyorsunuz uçağı. Ama trafik yoğun olduğu zaman sadece bir numaralı pistten kalkışı yapmak yerine kalkışları bir numaralı pistten verip ondan sonra uygun olan uçaklara siz 3-3 pistine de iner misiniz diye sorabiliyorsunuz. diyor ATC. Bu durumda da ATC'nin sorduğu soru bu gerçekten de. Ki böyle ufak uçaklarda 70 kişilik bir CRJ-700'den bahsediyoruz. Benim uçtuğum en büyük uçak buraya Embraer 190'da. Embraer 190 100 kişilik koltuğu vardı bizde. Daha doğrusu 99 yolculuk koltuğu vardı. Onlar da biraz zor olduğu için 3-3'ü kabul etmiyorduk ama Embraer 170'lerde rahatlıkla 3-3'e inmeniz mümkündü. Özellikle de rüzgar bu taraftan geliyorsa ki bugün bu olay olduğu zaman da rüzgar yaklaşık 20 knot ki neredeyse 40 kilometrelik 35-40 kilometre civarı bir rüzgardan bahsediyoruz. Tam da o pistin doğrultusundan geldiği için sizin yer iz düşümünüzdeki yer hızınız düşük olacağı için o piste inmeniz mümkün. Bunu da burada teklif ediyorlar bu PSA uçağına ve tamam yapabiliriz diyorlar. Bu tamamıyla görerek yapılan bir manevra. Gez göz arpacık şeklinde yapılan bir manevra. Burada da göreceksiniz şimdi. Uçak buradan gelecek. 01 pistine doğru yönelirken sonra bir anda burada gördüğünüz gibi 3-3 pistine doğru gidiyor. Burada nehrin kenarından giderken düz gidiyorsunuz, paralel gidiyorsunuz piste. Daha sonra son anda da 3-3'e dönüyorsunuz. İşte bu noktada da maalesef çarpma meydana geliyor. Şimdi bu nasıl kokpitten görünüyor? İşte biz arkadaşlarla bunu hazırlamaya çalıştık size. Şimdi bakın burada kokpit görüntüsü var. Burada uzakta meydan şurası 01 pistine doğru yaklaşma yapıyorsunuz. Bakın zoomladık da burada size gözüksün diye. Burası pist. Asıl yaklaştığınız pist burası. Sonradan yaklaşık yerden 500 feet civarında da artık o piste yaklaşmayı bırakıp daha sonradan 3-3 pistine devam ediyorsunuz. O da şöyle gözüküyor kokpitten. Burası Potomac Nehri, burası 01 pisti. Şurada sağa doğru çeviriyorsunuz uçağı. Tamamıyla elle yapılan bir manevra bu. Öyle otopilotta yapılacak bir manevra falan değil. Gerçek anlamda pilot olduğunuz bir nokta. Ki bu nedenle de benim en çok sevdiğim meydanlardan bir tanesidir. Gerçekten de uçtuğunuzu anlarsınız. Daha sonra burada gördüğünüz üzere Potomac Nehri'nin doğu yakasının üzerine genellikle bu doğu kıyısından gidilir. Arkasından da burada devam ettikten sonra bir yandan da bakarsınız sol tarafınıza orada pist ne durumda diye. O piste yaklaştığınız noktada da uçağı artık sola doğru yatırarak o pistin doğrultusuna uçağı çevirirsiniz. Dışarıdan nasıl görünüyor diye soracak olursanız şöyle bir görüntüsü söz konusu. Geliyor uçak kıyıdan 3-3 pistine doğru devam ediyor. 3-3 pistine doğrultusunu sağladıktan sonra da burada artık teker koymak suretiyle uçağı indiriyor. Burası gördüğünüz gibi simülatörde bile birazcık zorlanmış arkadaşımız. Bunun bir de rüzgarlı bir havada olduğunu düşünün. Gerçekten pilotluğunuzu iyi anlamda göstermek amacıyla, pilotluğunuzu iyi test etmek amacıyla yapılan bir olay. Şimdi tabii burada test olayı söz konusu değil. Bu meydana inmek için bir takım eğitimler de almanız lazım. Kimi hava yolları bu meydana inmek için sadece kaptanlar inebilir diye bir şart koşmuş durumda. Kimi hava yolları işte FO'ların da inmesine izin veriyor ama belli bir uçakta belli bir saat deneyimi olmasını gerektiriyor. Şimdi buradaki noktada şurası, kıyının hemen yanı. Burada da maalesef bizim PAT 25 diye adlandırılan call sign'ı olan helikopter, Black Hawk helikopteri geliyor. Şimdi burada birazcık size hava trafik olayını anlatmaya çalışacağım. İsterseniz tekrardan haritaya geri dönelim. Şimdi burada baktığınız zaman şu haritanın şurasından böyle helikopter devam ediyor. O da kıyıdan devam ediyor. Aslında burada olması gereken şey bu kıyıdan devam etmek yerine birazcık daha içerlek bir yerlerden özellikle de şu 295 nolu karayolunu takip ederek gitmesinde yarar var. Çünkü burada eğer uçak varsa bu durumda onunla bir sıkıntı yaşayacaktır. Tabii bugün olduğu gibi. Şimdi burada hava trafiğe bir takım insanlar suç bulmuşlar. Hava trafikle ilgili şöyle bir suç yok. Şimdi hava trafiğin görevi bu noktada trafiği birbirinden ayırmak. Ama öyle bir yerde yaşıyoruz ki, öyle bir yerde uçuyoruz ki burada hem bu helikopterler var, hem Pentagon'dan kalkanlar var, Beyaz Saray'a gidenler var, etrafta değişik hava üsleri, değişik kara havacılık üsleri var. Bunların arasında sürekli bir helikopter gidiş gelişi oluyor. VIP uçakları vesaire helikopterleri kalkıyor gidiyor. Bunların da alçaktan, bayağı alçaktan uçmaları gerekiyor. Yani 150 fit veya 200 fit gibi alçaktan uçmaları gerekiyor. Ancak burada nehir kenarından takip ederken uçak, aynı zamanda burada helikopterin de gelmesi sonucunda hava trafik diyor ki trafiği gördün mü diye soruyor. Hatta ve hatta diyor ki CRJ'yi gördün mü diye soruyor. Şimdi şurada önemli bir nokta var. Orada ortamdaki trafiğe baktığınızda bir Amerikan Hava Yolları'nın 737-8'i pistin başında, bir numaralı pistin başında kalkmaya hazır olarak bekliyor. CRJ-700 şuradan şöyle gelecek, 3-3'e inecek. Bir tane helikopter şuradan geliyor. Bir tane de başka bir American Airlines'ın havayolu da 737 yanılmıyorsam o da şuralarda bir yerde yaklaşık 3 mil güneyinde pistin iniş yapmak için bekliyor. Yani öyle hızlı bir şey olacak ki CRJ-700 inecek. 01'den 737 kalkacak ve hemen akabinde de yaklaşmada olan 737 buraya inecek. Şimdi bu kadar yoğun bir trafik ortamında siz bunları öyle 3 mil 5 mil ayırayım falan olayı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla hava trafiğin söylediği şey PAT 25 diyor, önündeki CRJ diyor, görüyor musun diyor. Trafiği görüyorum diyor CRJ. Bakın burası çok önemli. Trafiği görüyorum diyor ama karanlık. Karanlık olduğu için sadece havayolundaki uçakları ışıklarına göre ayırt ediyor. Belki de helikopterin görüyorum dediği trafik CRJ değil de aslında buradaki yaklaşmada olan Amerikan Hava Yolları'nın 737'si. Bu son derece ihtimali olan bir şey ve dolayısıyla da bunu da gerçekten anlamda görmediği için ve hava trafik kontrolörü de tamam görüyorsan arkasından geç o zaman dediği için bu durumda maalesef yanlış trafiği belirttiği için, yanlış bir bildirimde bulunduğu için de bu durumda maalesef kaza meydana geliyor. Şimdi bu konuda değişik spekülasyonlar var. İşte bu helikopter burada ne arıyordu? Tolga öyle bir şeyler söylemiş. Yani buradaki hava sahasını bilmeyen insanlar konuşuyorlar. Bu hava sahasında ben yıllarımı geçirdim. 11 Eylül öncesinde ben buraya kendi kullandığım uçakla da indim hatta. 11 Eylül'den sonra bu mümkün değildi. Bildiğiniz genel havacılık uçağıyla Cessna 172 ile indim. Piper Arrow'la indim. Hatta buradan bir gün arkadaşlarımı aldım. New York'a gittik. New York'ta uçtuk. Arkasından geri geldik. Burada bıraktım. Tekrardan bu civardaki başka bir meydana kendim geldim. Dolayısıyla benim burada çok fazla deneyimim var. Deneyimi olmayan insanlar konuşuyorlar. İşte başka birisi, Habertürk'te havacılık konuları yapan başka birisi çıkmış demiş ki işte burada saldırı var demiş. Bilerek uçağın üzerine helikopter kendini sürdü falan. O tür şeyler saçmalık. Bu tür şeylere inanmayın. Gerçekten de burada olan şey hava trafiğin yoğun olduğu bir ortamda, karanlıkta, havanın da birazcık bayağı rüzgarlı olduğu bir ortamda hem hava trafik kontrolünün buna izin vermesi sonucunda, biliyorsunuz İsviçre modelinden bahsediyoruz, hem de bunun sonucunda ortaya çıkan bir maalesef hazin bir durumdan söz ediyoruz. Burada dediğim gibi uçağın aslında yapması gereken şuydu. Tam da bu noktada maalesef Black Hawk'la çarpıştı. Peki bundan sonra ne olacak? Başka sorular da vardı. Örneğin TCAS neden çalışmıyordu diye. Bilmeyenler için anlatayım. TCAS iki hava aracının birbirini görmesini sağlayan bir şey. Bunun sonucunda iki hava aracındaki pilotlara da uyarı verebiliyor. Bu konuda aslında iki tane değişik şey söyleyeceğim size. Bir tanesi, bazı uçaklarda 1000 fitin altında TCAS çalışmaz deniyor. CRJ'lerde bu söz konusu değil. CRJ'lerde aslında bu 1000 fitin altında da çalışabilir. Sadece ve sadece uyarı vermez. Yani kaçınma uyarısı vermez. Ama siz önünüzdeki ekranınızda görürsünüz. Aynı zamanda CRJ de bu trafik konusunda, bu helikopter konusunda uyarılmış durumda. Burada aslında suçlu olan bir anlamda hava trafik kontrolörü, bunların böyle birbirleriyle yaklaşıp kazaya sebebiyet vermelerinin potansiyelini görmediği için. Bunun dışında buradaki prosedürler de değişecektir. Artık bu uçaklar, bu hava araçları birbirlerine bu kadar yakın uçmayacaklardır büyük bir olasılıkla. Aynı zamanda da helikopter pilotu da eğer burada bir eğitim uçuşu yapıyorlarsa, ki bu da normaldir aslında, burada da eğitim uçuşu yapılabilir. Belki orada bir anlık dalgınlık, bir anlık başka bir nedenle, bir hata sonucunda, dediğim gibi benim kafamdaki düşünce 01 pistine inen 737 uçağını CRJ ile karıştırmış olmasından geçiyor. Bu konuda daha da ileride açıklamalar yapılacaktır eminim. Bu sonuçta maalesef bu insanların da hayatı kayboldu. Havacılık konularında neden biz bu kazaları inceliyoruz? Bunlardan ders alıp her şeyi daha iyileştirmek, daha iyi yapabilmek, her şeyi daha iyiye götürebilmek için iyi yapıyoruz bunları. Bu videoları da o yüzden yapıyoruz. Ama maalesef bu konularda bilgi sahibi olmayan, bu konularda sadece ve sadece işte ne bileyim tıklama sağlayıp ondan sonra da işte ne bileyim şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne deyip bunları Amerika'da da var. Bunlar dünyada her yerde olan insanlar. Kendilerinin popülerliğini arttırmak olan insanlara inanmayın, onlara kıymet vermeyin. Her zaman için elimden geldiğince bu konuları sizlere en yalın şekliyle, en anlaşılabilir şekliyle ben anlatmaya çalışıyorum. O nedenle de kanala abone değilseniz kanala abone olun. Bundan sonraki bildirimlere de açılırsanız sevinirim. Bambaşka Kaptan Baha videolarında umarım bu kadar kazanın bir araya gelmediği, belli bir süredir bayağı bir kaza oluyor, bir araya gelmediği daha güzel videolarda sizin karşınızda olacağım. Mutlu kalın diyeceğim. Böyle bir olayda biraz mutlu kalmak kolay değil. Sonuçta dediğim gibi benim yıllardır uçtuğum bir meydandan ortaya çıkan bir olay. Ama havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.